Dijital Dünya.
Merhaba değerli dinleyicilerimiz. Dijital Dünya'da birlikteliğimiz başladı. Yapımcımız Zeynep Yıldırım ve mikrofon başında ben Tolga Akkuş. Bu hafta sosyal duygusal gelişim üzerine konuşuyoruz. Konuğumuz Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesinden Doçent Doktor Hasan Eşici. Hocam hoş geldiniz.
Merhabalar Tolga Hocam, hoş bulduk. Sağ olun, teşekkür ederim.
Öncelikle dinleyicilerimize sosyal medya adreslerimizi tekrar hatırlatmak isterim. Bize Twitter ve Facebook'tan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu sosyal medya hesaplarımızdan ulaşıp duygu ve düşüncelerinizi iletebilirsiniz. Bugün konumuz sosyal duygusal gelişim. Öncelikle şunu sormak isterim elbette. Sosyal duygusal gelişim nedir hocam?
Evet Tolga Hocam, sosyal duygusal gelişim nedir? Bu yüzyılın yitik hazinesidir desek aslında hata yapmış olmayız. Şimdi biz insan olarak tabii çok yönlü bir varlığız. Biraz böyle teferruatlı bir açıklama yapacağım ama çok yönlü bir varlığız. Fiziksel, duygusal, sosyal, psikolojik, cinsel, ahlaki çok farklı gelişim alanlarımız var. Evet. 21. yüzyılda özellikle içinde yaşadığımız dünyada insanların sosyal yönü gittikçe daha önemli hale geliyor. Bilirsiniz biraz böyle bir psikoloji literatürüyle ilgili de bir şeylerle beraber açıklamaya çalışayım. Freud insanın gelişimini daha çok biyolojik temelli ele alıyor. İşte cinsel gelişimle beraber duygusal ve psikolojik anlamdaki değişimleri de açıklamaya çalışıyor. Buna ilk karşı çıkan kişilerin başında Alfred Adler geliyor. Adler diyor ki efendim insanın sosyal yönü de vardır. Sadece böyle işte fiziksel gelişim, cinsel gelişim, biyolojik temelli açıklamalar, bilinçaltı vesaire. Bunlar üzerinde eğer açıklamalar yaparsak biz bir tarafını eksik bırakırız diyor ve insanın sosyalliğine vurgu yapıyor Alfred Adler. İnsanın sosyal bir varlık olduğunu, sosyal ilgisinin olduğunu ifade ediyor. Tabii Freud da ona kızıyor. Diyor ki işte o zaman biz seninle yol yürüyemeyiz diyor. Onu ekipten ayırıyor, dışlıyor. Belki en yakınındaki, en iyi arkadaşlarından, öğrencilerinden birisi. Şimdi ondan sonra tabii ki bu sosyallikle ilgili çalışmalar ön plana çıkıyor ve günümüzde çok daha önemli hale geliyor. Sosyal duygusal gelişim aslında temelde şöyle ifade edebiliriz. İnsan sosyal bir varlık. İnsanlarla beraber, toplum içerisinde beraber yaşıyor ve bu anlamda da sosyal özelliklerini kullanıyor sosyalleşme sürecinde. Özellikle duygusal temelli de yaklaştığımız zaman. İşte empati kurma mesela, bir başkasını anlama. Bakıyorsunuz çok güzel bir beyefendi, çok yakışıklı bir beyefendi, çok güzel bir hanımefendi. İşte, böyle bir tanışıyorlar evlilik için ama beni anlamadı diyor mesela. Anlaşılmadığını hissediyor. Güzel de olsa, yakışıklı da olsa, ne bileyim hani maddi anlamda veya başka kriterleri olsa da insan anlaşılmayı arıyor, anlaşılmayı özlüyor mesela. İşte bunlar hep sosyal duygusal gelişimle ilgili temel değerler. Tabii Erik Erikson da psikososyal gelişimde bebeklikten itibaren ölüme kadar insanın psikososyal gelişim dönemlerinden bahsediyor mesela. Sosyal hayata katılım, işte aile içinde anneyle ilişkilerden başlıyor. İşte sonra akranlar, işte sonra sosyal çevre, işte sonra yakın ilişki, evlilik, sonra iş ortamında ve diğer çevrede yaşadığımız durumlar. Ve en son işte yaşlılıkta bunları psikososyal açıdan açıklamaya çalışıyor. O zaman şöyle diyebiliriz aslında temelde sosyal duygusal gelişim. Nasıl ki insanın bilişsel gelişimi zeka, akıl yürütme ile ilgili ise sosyal duygusal gelişimi de insanın sosyal çevresiyle, aile üyeleriyle, diğer insanlarla ilişkilerinde kullanacağı temel becerilerin aslında temelini oluşturuyor diyebiliriz. Kısaca isterseniz böyle bir açılış yapmış olalım, sonra devamında da açarız detaylı olarak.
Evet hocam. Eğitim gerçekten günümüzün en önemli, bir yandan da en tartışmalı konularının başında geliyor. Teknoloji dünyada gelişti. Artık uçan arabaları, otonom arabaları konuşuyoruz ama eğitime baktığımız zaman hala sınıfta işte 30-40 öğrenci toplanıyor ve birileri ders anlatıyor ve eğitim hala böyle devam ediyor dünyada. Eğitim sürecinde de bence büyük gelişmeler, büyük dönüşümler yaşanacak kısa sürede. Özellikle hibrit eğitimin ön plana çıktığı dönemimde böyle şeyler mevcut ve gelişim için de, sosyal duygusal gelişim için de eğitim önemli. Peki sosyal duygusal gelişim neden önemli hocam? Bugün neden konumuz bu? Siz neden bu konuyla ilgileniyorsunuz?
Şimdi tabii eğitimle ilgili yaptığınız açıklamalarla da birleştirelim bunu. Çok güzel bir noktaya değindiniz. Hibrit eğitim, işte gelecekte ne olacak? Şimdi insanlar meslek edinme sürecinde, özellikle işte sanayi devrimi, sonrasındaki işte sanayileşme, şu anda bilgi çağındayız, artık bilişim çağındayız. Bir de dijital dünyaya doğru kayıyoruz. Bu gidiş ve bu yönelişte insanın kaybettiği, yani insanlığın kaybettiği temel şeylerden birisi sosyal duygusal beceriler. Dünya burada büyük bir hakikaten erozyona maruz kalıyor ve insanlar gitgide sosyal duygusal becerilerden uzaklaşıyor ve anlam dünyası aslında biraz daha bu anlamda kısırlaşıyor diyebiliriz. Sosyal duygusal beceriler neden önemli? Şöyle söyleyeyim, mesela ben bu soruyu çok yerde soruyorum, kendime de soruyorum. Bir robot var hastanede, çok iyi doktor robot, çok güzel ameliyat yapıyor, gerçekten başarılı. Bir de başka bir doktor var, o da insan, robot kadar başarılı değil ama çok sıcakkanlı, yakın ilgi gösteriyor, hal hatır soruyor, böyle ondan sonra sizi dinleyip anlamaya çalışıyor. Bu robota mı ameliyat olursunuz yoksa o doktora mı ameliyat olursunuz? Şimdi böyle bir soruyla beraber insanın diğerinden, diğer insanlardan aldığı bir sürü başka sosyal duygusal destekler var. Sosyal duygusal beceriler neden önemli? Çünkü şöyle söyleyeyim, Outliers diye bir kitap var. Orada Rosettolulardan bahsediyor.
Evet, çok sevdiğim bir kitaptır.
Harika, bildiğinize çok sevindim. Gerçekten çok güzel bir kitap. O Rosettolları ben dönüp dönüp tekrar tekrar okudum yani. Satır satır anlamaya çalıştım. Çünkü orada aslında bir toplum var. Orada bir topluluk var ve çok güçlü bir sosyal destek sistemi var. İnsanların uzun yaşamasını sağlıyor, mutlu olmasını sağlıyor, fiziksel ve duygusal açıdan sağlıklı olmasını sağlıyor. Onun temelinde çok iyi beslenme, spor, temiz hava, genetik bir takım faktörler değil. O toplumun temelinde sosyal destek sisteminin çok güçlü olması yatıyor. Şimdi bizim toplumumuza dönecek olursak, tabii bu bir toplum eleştirisi gibi algılansın istemem. Ben ülkemi de, ülkemdeki insanları da çok seviyorum. Gerçekten çok önemsiyorum. Sadece köyden kente göçle beraber neyi kaybettiğimizi görmek açısından söylemek istiyorum. Biz güçlü bir sosyal destek sistemi artık toplum olarak kuramıyoruz. Düşeni kaldırıyoruz ama yürüyenin koşması, koşanın daha hızlı koşması için, daha ileriye gitmesi için sosyal destek sistemleri inşa edemiyoruz. Aile içinde de böyle, toplum içinde de böyle baktığımız zaman 1932 yılında Kanaat Kütüphanesi'nde basılmış, Kanaat Matbaası'nda basılmış bir kitap vardı. Ben sadece kapağını gördüm ama çok etkilendim. Fırsat olursa da onu bulup da okumak da isterim. İlk öğretimde, ilkokulda kooperasyon, ilkokulda işbirliği kitabın adı. 1932 yılında basılmış. Demek ki biz okullarda işbirliği, iletişim, empati, yardımlaşma, liderlik de bunun içerisinde. Sosyal duygusal beceridir yani liderlik de. Bunun gibi becerileri biz çocuklarımıza, gençlerimize ve toplumumuza ne yapmamız lazım? Kazandırmamız lazım. Neden önemli? Toplumun bir kere sağlığı açısından önemli. Bakın hiçbirimiz tek başımıza yaşamıyoruz. Markete gidiyoruz, geliyoruz, işte toplu taşımaya biniyoruz, okullara gidiyoruz, sağlık ve kuruluşlarına gidiyoruz. Sürekli insanlarla iç içeyiz ve iletişim halindeyiz. Güler yüzlü insana, selam alıp veren insana hasret kalıyoruz gide. İletişim kurmakta zorlanıyoruz. Çünkü insanlar yoğun bir yaşam içerisinde, özellikle büyük şehirlerde. Yani zamanla yarışıyorlar, işi yetiştirme stresi var, eve yetişme stresi var. Birçok zorlayıcı faktörle beraber aslında insanın durup yaşamını anlamlandıracak, temas ettiği kişiye hal hatır sorup birkaç cümle konuşacak veya çalıştığı iş yerindeki arkadaşının senin de bir derdin var mı diye sorabilecek vaktinin olmadığı günlere doğru gidiyoruz. Tabii bunu küresel anlamda kapitalizmin getirdiği bir sonuç olarak da görebiliriz ama Biz nihayetinde insanız. Sosyal duygusal yönümüzü korumamız ve güçlendirmemiz lazım. Hem bireysel olarak hem toplumsal olarak. Burada da eğitim kurumlarına ve ailelere en fazla iş düşüyor. Efendim işte bugün çocuklarımızın eline telefonu, tableti, bilgisayarı verince anne baba olarak rahatlamış oluyoruz. Ama çocukların eline o cihazları vermemizi sağlayan kapitalizm aynı zamanda ileride onların tedavisi için de bu sefer para harcamamızı isteyecek. Başka bir türlü bir sürü aktivite yapmamız için para harcamamızı sağlayacak. Dolayısıyla böyle aslında bir kısır döngü var ortada. Ebeveynler çocuklarının dijital dünyaya terk edildiğinde sonuçlarının ağır olacağını bilmesi gerekiyor. Yani benim çocuklarımla, benim de 3 tane çocuğum var. Çocuklarımla birlikte günlük, haftalık, aylık düzenli vakit geçireceğim zamanlar olması gerekiyor. Ve birlikte aktiviteler yapmalıyız, faaliyetler yapmalıyız. Ki çocukların gelişim süreçlerindeki karşılaşacağı zorlukları beraber onların aşması için de benim bir ebeveyn olarak rehberlik etmem gerekiyor, destek olmam gerekiyor. Bu rolümü de sağlıklı oynamam gerekiyor ki ben topluma sağlıklı bir birey yetiştirebileyim. Tabii aynı rolü okulda öğretmen devam ettirecek. İşte çocuklar ve gençler süreç içerisinde kazandıkları bu sosyal duygusal becerilerle arkadaşlarına yakın alaka gösterecek. Onlarla yakın ilişki kurabilecek. Dolayısıyla da toplum içerisinde aslında kalıcı ilişki ve iletişim kurma becerilerine de sahip sosyal duygusal anlamda güçlü bireyler yetiştireceğiz. Evlenme oranları azalıyor, boşanma oranları artıyor bakın. Sadece bunun üzerinden evet. Gitse sosyal duygusal becerilerin ne kadar önemli olduğunu tartışabiliriz. Bu saatlerimizi alır bizim. Ama aile, yuva, iki yabancı insanın birlikte bir işbirliğinin yasal zeminidir. O yuva karı koca tarafından birlikte inşa edilen bir yapıdır. Ama sen beni anlamıyorsun, ben seni anlamıyorum. Sen beni dinlemiyorsun, ben seni dinlemiyorum. Sen beni sevmiyorsun, ben seni sevmiyorum. Yani bu tür bakın ilişkilerde ekonomik değildir aslında tartışmalar. Daha çok duygusaldır. O beni anlamıyor ki, o beni dinlemiyor ki. Benim varlığımdan habersiz yaşıyor ya da ben varmışım gibi yaşamıyor ki. Bakın hep duygu zemininde fırtınalar gerçekleşiyor ailelerde. Karı kocanın da burada sosyal duygusal becerilere sahip olması gerekiyor. Tabii ki bunu da çocukluktan beri getiriyoruz. Erken çocukluktan beri. Farklı teoriler var bunlarla ilgili. Mesela bilişsel terapiler içerisinde yer alan şema terapi var. Şema terapi diyor ki çocuklukta veya ergenlikte ilişki zemininde duygusal ihtiyaçlar giderilemezse aile, ebeveyn ve yakınlar tarafından duygusal ihtiyaçları eğer giderilemez veya toksik bir şekilde, zararlı bir şekilde giderilirse ileride ruh sağlığı ile ilgili problemler yaşayabilir. Yani sosyal duygusal beceriler aslında bu anlamda ruh sağlığını koruyucu ve geliştirici en temel faktörlerden birisidir diyebiliriz. Hiç hafife almayalım. Çocuğumuzun empati yapma becerisi hem kendi anlaşıldığı duygusunu yaşamasına hem de başkalarını anlaması için çok büyük bir öneme sahiptir. Biz ebeveynler olarak çocuklarımızın matematikte iki soru daha fazla çözmesi için harcadığımız emeğin bir kısmını da çocuklarımızın sosyal duygusal becerileri kazanması için harcayabilmeliyiz. Bunun için ortamlar hazırlayıp o ortamlarda formal informal bulunmalarını sağlayabiliriz Torgo Hocam.
Dijital Dünya devam ediyor.
Hocam şimdi baktığımız zaman işte sosyal duygusal gelişimden bahsediyoruz ve işte bazı önerilerde bulunuyoruz ama bir de toksik ebeveyn etkisi var burada. Kendi sosyal duygusal gelişimini tamamlayamamış, bu konuda teşvik edilmemiş ve bunu ailesine yansıtan anne babalar var. Bir de böyle bir sorun var. Bu konuda ailelere ne gibi önerileriniz var? Çocuklarının ya da çevresindeki insanların sosyal duygusal gelişimlerini geliştirmek, buna katkıda bulunmak için aileler neler yapmalı?
Tabii bu rolün en önemlisi ailelere düşüyor. Çünkü bir çocuk, bebek aile içinde doğuyor. 6-7 yaşına kadar, yani değilse de 2-3 yaşına kadar aile içinde, ama sonrasında işte kreşler veya erken çocukluk eğitim kurumlarında 7 yaşıyla beraber de ilkokulda okullaşmaya devam ediyor. Şimdi çocuk okula gitse de, bakıcıya bırakılsa da, kreşe bırakılsa, anneanneye babaanneye bırakılsa da, çocuk anne babanın varlığından haberdar. Çocuk anne babadan yüksek düzeyde beslenen bir varlık. Bebek, çocuk, anneden ve babadan çok ciddi bir şekilde besleniyor. Bu anlamda ebeveynler bir kere bunun bilincinde olacak. Eve geldik, hemen televizyonun, bilgisayarın, telefonun karşısına değil, çocuklarımızın karşısına geçip onlarla beraber iletişim kurmak. Bir şey izleyeceksek de beraber izlerken bunun üzerinde konuşmalar yapmak mesela. O çocuk diyelim çizgi film izlemek istiyor. Olur, doğaldır. İzleyebilirsiniz beraber veya işte YouTube'da bir şey. Ben aman ha sakın hiçbir şey, yani böyle bir şey mümkün diye dijital dünyadan hiçbirimizin kaçma, hiçbirimizin onsuz yaşama şansı yok. Elbette ki farklı uzmanlar, alan uzmanları, nörolojik veya çocuk psikiyatri anlamında bir sürü açıklamalar yapıyorlar. Onların bu açıklamalarını tabii ki dikkate almak lazım. Bunu bilimsel bir şeyle söylemiyorum. Yani böyle araştırmalar bağlamında söylemiyorum ama diyelim ki çocuk ekran karşısında, 3 yaşında, 4 yaşında ekran karşısında, onu ekran karşısında yalnız bırakmak yerine ekranda onun yaşına uygun, gelişimine uygun bir program açıp onun üzerinde de beraber konuşmak. Şimdi o ne yaptı? Sen olsaydın onun yerinde ne yapardın? Bu tür şeyler bile, birkaç soruyla bile biz çocuğumuzun iletişim becerilerini, sosyal duygusal becerilerini geliştirebiliriz. Sorgulama becerilerini geliştirebiliriz. Onun dışında geleneksel oyunlarımız var. Hiç değilse yani yakın çevremizde ağaçlar var, toprak var, parklar var. Buralara gidip yapılandırılmış şeylerde değil, çocukla sorgulayacak şekilde. Bak görüyor musun? Bu ağacın bir yaprağı oldukça büyümüş ama diğeri küçük kalmış. Sence bu neden olabilir? Bakın biz doğayı, çevreyi gözlemleme becerisiyle beraber aynı zamanda da iletişim becerilerini güçlendiriyoruz. Zaten sosyal duygusal becerilerin temelinde belki de iletişim becerileri var. Çünkü liderlik yapabilmeniz için iletişiminizin çok kuvvetli olması lazım. İşbirliği yapabilmeniz için iletişiminizin çok kuvvetli olması lazım. Empati yapabilmeniz, yaptığınız ama bunu ifade edebilmeniz lazım. Dolayısıyla çocuklarımızın biz öncelikle iletişim becerilerini de geliştirecek oyunlar, etkinlikler içerisinde olmamızı sağlamamız lazım. Şu anda karşılaştığımız en büyük risklerden birisi, yani aslında büyük değil ama en çok karşılaştığımız risklerden birisi, çocuklarımız kaybetmeyi bilmiyor. İşte ben hatırlıyorum, çocukken biz sokakta oynardık işte. Ara sokaklarda böyle. 3 yaşında, 4 yaşında, 5 yaşında oyunu kaybederdik. Ama oturup ağlamazdık yani. Üzülürdük ve o duyguyu yönetmeyi öğrenirdik. Şimdi çocuklarımız lise bitene kadar zaten zayıf gelmiyor okulda. Günlük yaşamda ebeveynler hiçbir zaman ona bir şey kaybettirmiyor. Çocuk kaybetme duygusunu yaşamıyor. Başarısızlık duygusunu yaşamıyor. Elbette ki yaşamayalım. Elbette ki herkes başarılı olsun ama hayat öyle bir şey değil ki. Hayatta kaybetmek var, zorlanmak var, düşmek var, yeniden kalkmak var, yeniden toparlanmak var. Psikolojik sağlamlık veya daha güzel tabiriyle hem Türkçe'ye de uygunluk açısından yılmazlık. Yılmaz isminde bir sürü soy isim var, bir sürü isim var değil mi? Yılmaz. Evet. Yani zorluklar karşısında direnç sahibidir. Şimdi biz bu anlamda ebeveynler olarak çocuklarımızın eğer yılmaz olmasını istiyorsak, güçlü olmasını istiyorsak, bırakalım bazen oyunu kaybetsinler. Bazen bunu oturup ağlasın, üzülsünler ve bu duygularını yönetmeyi öğrensinler. Çünkü ben bunu 7, 8, 10, 12 yaşında öğretemezsem, 30 yaşında hayat bunu öğrettiğinde çok daha acı olabilir. Dolayısıyla ebeveynlerin böyle zorlu yaşam koşullarıyla da çocukları, demiyorum ama yani bunu, çocukları 3000 metrelik dağa tek başına salın ya da bir ormana salın demiyorum. Ama çocukların o anlamda gelişim dönemlerine uygun zorluklarla buluşabileceği ortamları onlara hazırlamamız gerekiyor. Ebeveyn olarak. Bir ağaca tırmanmaya çalışabilir. Bunun için ona yardımcı olabiliriz, zorlayabiliriz. İşte ne bileyim, dışarıda mesela ağır bir şeyi kaldırmaya çalışırken ona omuz verebiliriz, yardım edebiliriz. Bu şekilde veya evde mesela biz ne yapıyoruz Tolga Hocam? Çok basit. 3 tane çocuk var. 3, 9 ve 13 yaşlarındalar. Akşam yemeği hazırlıyoruz. İşte hanımla biz mutfağa geçiyoruz. Beraber bir şeyler hazırlıyoruz. Çocuklar da onu servis ediyorlar. Yani masayı hazırlarken büyük oranda servisi taşıma işi çocuklarda. Belki bıçağı alıp eline işte bir şeyleri parçalatmıyoruz ama efendim tehlikeli olabilir ama tabakları, çatalları, işte suyu vesaire, yiyecekleri, ekmeği, şunu bunu götürmeleri için onlara rol veriyoruz, sorumluluk veriyoruz. Yardımlaşmayı illa da bir kağıt etkinliği veya böyle bir yapılandırılmış bir oyunla değil, evin içindeki işleri de hem bireysel anlamda sorumluluklarını yapmak hem de evdeki diğer rolleri de paylaşmak ve ortak bir şey inşa etmek hepimizin görevi.
Hocam, Sezar Pavez, bunu burada söylemem gerekiyor. Bu sebeple sözü kestim. Çok önemli bir söz. Sizin anlattığınızla paralel giden bir söz. İtalyan yazar Sezar Pavez diyor ki, insanın çocukluğu ağlamak ile ona çare bulmanın aynı şey olmadığını öğrenince biter diyor.
Çok yani, güzel. Ağlamak ile ona çare bulmanın aynı şey olmadığını
öğrenince biter. Yani insan çocukluğu böyle biter. O yüzden bu gerçekten tam bu söz buraya uygun da o yüzden söylemek istedim yani. Anlattığınız konuyla.
Çok, çok güzel. Tabii ki çok önemli yazarlarımız var. Dünya edebiyatında da, Türk edebiyatında da. Yani hangi romanı, hangi kitabı açsanız orada bir olay örgüsü, orada bir yaşanmışlık, kurgu veya gerçek yani. Ama içerisinde hep böyle insanların o işte fırtınaları, duygularını harekete geçiren, bizim de yani bir okuyucu olarak duygularımızı harekete geçiren bir sürü yaşam olayıyla karşılaşıyoruz ve onlar karşısında aslında kendi içsel süreçlerimizi yeniden yapılandırıyoruz, yeniden anlamlandırıyoruz. İşte mesela Cengiz Aytmatov'u burada anmakta fayda var. Mesela onun ben birçok romanını alıp okudum baştan sona. Bir iki tane kaldı, onlar da elimin altında. Mesela Toprak Ana'da Tolgonay isminde bir işte kadının yaşadığı serüveni anlatıyor. Çocuklarını kaybediyor, eşini kaybediyor ama bir kadın olarak ayakta duruyor yine. Şimdi biz bu tür şeyleri kendimiz hayatımızda yaşamadık, yaşamıyoruz belki. Yaşayanlarımız var. Ama Tolgonay ne yapıyor? Bizi sosyal, duygusal anlamda da bu tür yaşantılara hazırlıyor mesela. Cengiz Aytmatov o kahramanlarla bizi zorlu yaşam koşullarıyla tanıştırıyor.
Evet.
Hem edebiyatta hem felsefede çok değerli şeyler var. Ebeveynler ne yapmalı, ne yapabilirler? İşte aile neden önemli? Aile bu anlamda da çocukları çocuk edebiyatıyla, Türk edebiyatıyla veya dünya edebiyatıyla tanıştırabilirler. Rus edebiyatının farklı, Fransız edebiyatının farklı güzel eserleriyle tanıştırabilirler.
Hocam, kariyer yaşamına son olarak bunu sormak istiyorum. Kariyer yaşamında sosyal duygusal gelişim ne tür imkanlar sunuyor? Tabii buraya kariyere gelmeden önce de eğitim alanında da neler sağlanıyor ve bu kariyere nasıl etki ediyor diyerek soruyu birleştirebiliriz.
Harika, harika. Ben de ikisini birlikte açıklamaya çalışayım. OECD'nin raporları var. Biliyorsunuz PISA gibi, TIMSS gibi uluslararası sınavlarda Türkiye'de giriyor ve öğrencilerimiz orada performans sergiliyorlar. OECD raporlarına göre tabii Türkiye'deki çocukların da sosyal duygusal gelişimleri biraz zayıf. Dünya Mutluluk İndeksi işte araştırmaları raporu var. Dünya Mutluluk Raporu. Mesela orada da bizim sosyal destek biraz zayıf kalıyor. Bunların hepsinin birbiriyle çok güzel bağlantıları var aslında. OECD raporlarındaki tabii incelemeleri yaptığımız zaman şununla karşılaşıyoruz. Literatürde diyor ki efendim bir çocuğun akademik başarısı yüksek olsa bile sosyal duygusal beceriler eğer düşükse zamanla akademik başarısı da düşüyor. Akademik başarısı ve kariyer başarısının yükselmesi için sosyal duygusal becerilerin, sosyal duygusal gelişiminin çok önemli bir temel faktör olduğunu söylüyorlar. Şimdi Geleceğin meslekleri, mesleklerin geleceği diye TÜBİTAK Bilim'de çok güzel bir makale, daha doğrusu bir 7-8 sayfalık bir rapor vardı Bilim Teknik'te. Orada gelecekte mesleklerin ne kadar otomasyonlaşacağı ile ilgili bir öngörüde bulunuluyor. Dünya raporları var işte, yapılan çalışma. Bazı mesleklerin %100 otomasyonlaşacağı, yani artık o mesleği insan yapmayacak, makine yapacak. Ama bazı meslekler var ki onlar da kolay kolay otomasyonlaşamayacak. Bunlardan birisi mesela işte psikolog, psikolojik danışmanlık veya öğretmenlik, eğitim. En iyi robotu getirseniz muhtemelen çocuğa öğretme konusunda zorlanacak. Çünkü niye? Çocuk anlamadığında, dinlemediğinde, özgüvenini kaybettiğinde ona duygusal destek gerekiyor. Cesaretlendirme gerekiyor. Bu anlamda bakınca da o zaman bizim insan olarak sosyal duygusal ihtiyaçlarımız hiç bitmeyecek. Belki onları gidermekte zorlanacağız. Otomasyonlaştıkça insanla değil de daha çok robotla veya maddeyle karşılaşacağız ama bir tarafıyla da bu ihtiyaçlarımız hiçbir zaman azalmayacak. Şimdi kariyer dünyasında işletmecilerin mesela psikolojide, gelişim psikolojisi daha çok bu sosyal duygusal becerilerin karşılığı olarak yaşam becerileri kavramını kullanıyor. UNICEF işte transferable skills, yani aktarılabilir beceriler diye bahsediyor. İşletmeciler buna soft skills, yani yumuşak beceriler diyor. Ya işte teknik olmayan beceriler diyorlar. Sosyal beceriler diyenler var. Bunların aslında hepsi 3 aşağı 5 yukarı aynı şeyi ifade ediyor ama farklı bilim dalları bunları farklı bir şekilde açıklıyor. Ben de şunu söyleyeyim, kariyer anlamında mesela çok iyi teknik becerileri olan ama birlikte çalışma kültürü olmayan, uyumsuz birisini tercih etmektense daha düşük teknik becerilere sahip ama takım çalışmasına çok yatkın, iletişim becerileri çok güçlü, problem çözebilen, ondan sonra zorluklar karşısında dayanıklı, yılmazlık becerileri olan kişiler tercih ediliyor iş dünyasında. Çok iyi bir futbolcu düşünün bir takımda. Çok çok iyi futbol oynuyor gerçekten. Ve teknik olarak dünyanın en iyilerinden birisi. Ama gidiyor rakibe işte yumruk atıyor, tekme atıyor. Böyle
kafa atan var biliyorsunuz Zidane.
Kafa atıyor veya farklı şeyler yapıyor. Evet, kafa atan. Yani bunların, bu kişiyi takıma alma konusunda bir risk görüyorsunuz. Aynı şekilde iş dünyası da öyle. Birkaç yüz kişinin çalıştığı bir kuruma oradaki sosyal dokuya zarar verecek, uyumsuz, çatışmacı birini almak yerine almamayı tercih ediyorlar. Bu anlamda da hangi, özellikle bu yüzyılda yani ülkemizde 8 milyon üniversite öğrencisi var ve herkes gelecekte iyi bir meslek sahibi olmak istiyor. Sadece okuduğumuz bölümlerde veya hayatta teknik becerileri öğrenmenin yeterli olmadığını bilmemiz gerekiyor. Çok iyi mühendis, belki Türkiye'de çok derece yapmış sınavlarda birisi. Ama mesela bir hanımefendiyle işte flört aşamasında veya böyle bir ilişki aşamasında efendim mesela bir anlayamadığında, anlaşamadığında ne yapıyor? Kadın diyor ki yani beni anlamıyor diyor ve vazgeçiyor. Anlamak ve anlaşılmak bunlar tabii en temel şeyler ama yani sadece kendini düşünen, bencil birindense diğer gam, ötekini düşünen, empatik birini tercih ediyoruz. İşte de böyle, aşkta da böyle, günlük yaşamda da böyle, arkadaşlıkta da böyle. Dolayısıyla bizim bu anlamda o sosyal duygusal becerileri bir kariyer için de gerekli ve ihtiyaç olarak hissetmemiz gerekiyor. Bunları nereden giderebiliriz? Nasıl giderebiliriz? Kısaca ona da hemen değineyim. Mesela öğrenci kulüpleri, proje çalışmaları, takım çalışmaları, takım sporları, sosyal kültürel etkinlikler içerisinde yer alma veya mesela bir grupla beraber işte oyun oynama, etkinlik yapma, kampa gitme. Bunların hepsi, fotoğrafçılık yapma, bisiklete binme mesela. Bireysel veya toplu yapılan aktivitelerle aslında biz farkında olmadan örtük olarak sosyal duygusal becerilerimizi geliştiriyoruz. Ki bugün sosyal duygusal öğrenme de bu anlamda çok değerli, çok önemli. Onun için biraz böyle dijitalin dışına çıkıp gerçek hayatta temas etmek gerekiyor. Orada gelişiyor bu. Maalesef dijital ortamlarda biraz zor. Örneğin çok bunu da söyleyip hemen bitiriyorum. Süremizin daraldığını farkındayım. WhatsApp'tan biriyle mesajlaşırken bir süre sonra duygusal olarak bir zorluk yaşıyor ve çatışma yaşayabiliyoruz. Ama aynı kişiyle 3 saat bir yerde oturup veya 3 gün geçirdiğimizde aynı tartışmayı yaşamıyoruz.
Hocam ben de şöyle bitireyim o zaman. Sevgi anlaşmak değildir, nedensiz de sevilir diyelim. Anlaşmaktan anlaşamıyoruz dediniz. Bazen de insan nedensiz de sevebiliyor diyerek biraz
nedensiz
muhalif olarak size böyle bir karşı görüş sunayım. Hocam çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için.
Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun.
Çok sağ olun hocam. Bu hafta sosyal duygusal gelişim üzerine konuştuk. Konuğumuz Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesinden doçent doktor Hasan Eşici'ydi. Bize Twitter ve Facebook'tan TRT Türkiye'nin Sesi sosyal medya hesaplarımızdan ulaşıp duygu ve düşüncelerinizi iletebilirsiniz. Dijital dünyada yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Dijital Dünya.